Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Fatih Çiçek. Bu sefer yorumları okumak üzere ve yorumları cevaplandırmasını istediğimiz şekilde hocamızı yine konuk ettik. GİMDES Genel Sekreteri Gıda Mühendisi Hayrettin İşbir hocamız yanımızda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar dilerim.
Allah razı olsun. Bu bölümde yorumları konuşalım. Yorumlardan tamam. Gelenleri konuşalım istiyorum.
Olur.
Şimdi ilk bir yorum var. Bizim sizinle özelde bazen konuştuğumuzda ben sizin böyle damağınıza basmaya çalışıyorum. Bazen size böyle aykırı şeyler söylemeye çalışıyorum ki oradan sizi açmaya çalışıyorum ya. Şimdi ilk yorumu biraz böyle sert bir yorum okumak istiyorum. Uzunca bir yorum ama zaten buradan birçok şey çıkacaktır. İnşallah bu program bununla bitmez diye düşünüyorum.
Korktum bir an için.
Sayın hocalarım, iyi hoş anlatıyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim'de haram olan 5 şey birkaç kez sayılmış ve bunun içerisinde alkol yok. Tam tersi olarak Allah Celle Celaluhu haram saymadığı şeylere, haram kılanlara şiddetle azar etmektedir. Bir ayette geçen uyuşturucu ve kumar bir pisliktir ayetinin şarap veya alkollü içecek olarak çevrilmesi söz konusu olabilir mi? Şurası da bir gerçek ki alkol küçükler için toksik, zehirleyici, büyükler için de kanserojendir. Genetik yapısında kanser vakası olanlar için bu çok etkili de olur. Faydası az, zararı çok olduğu için içilmemelidir. Sizler eğer ayetlerdeki 5 maddenin haramlığının dışında hadislere, icmal ve ilmihallere dayanarak haram diyorsanız yine Allah'ın ayetiyle çelişiyorsunuz derim demiş.
Allah Allah, çok yani hani neresinden başlasam, neresinden tutsam bilemedim yani.
Şey hikayesine benziyor hani.
İsmail değil İbrahim.
Gibi.
Koyun değil koç.
Öyle bir şeye benzedi yani bu.
Yani şöyle, şimdi ben hep konuşmalarımda, seminerlerimde, eğitimlerimde hep şöyle başlarım. Helal, haram konusunun bencesi, sencesi olmaz hocam. Hı hı. Yani bence, sence diye bir yorumla başlarsak zaten kafa adedince, insan sayısı adedince din ortaya çıkar.
Evet.
Zaten böyle sapıtmayalım diye. Yani böyle sapıtık bir yorumla şirazeyi kaybetmeyelim diye yaratıcı çok güzel bir usul izliyor. Bir peygamber gönderiyor.
Evet.
Diyor ki bak bu kitabı sen kafana göre algılarsan sapıtırsın. Neyi nasıl anlayacağını bilemezsin. Kafana göre yorum yaparsın ve bunu da bana da soramazsın. Ben sana WhatsApp'tan dönmem yani hani. Öyle bir ilişkimiz yok seninle. Senin içinden benimle görüşmeye layık kişileri seçiyorum. Onunla WhatsApp'tan yazışıyorum tabiri caizse. Hı hı. Anlatabiliyorum değil mi? Devamlı online'lar.
Evet.
Anlık upload, download devamlı var yani. Hani Wi-Fi hiç kapanmıyor. Dolayısıyla onlar üzerinden bize detayları sunuyor. Hı hı. Yoksa biz detayları bilemeyiz ki. Yani ben bugün Kur'an'a başından sona kadar hiçbir hadise bakmadan çok güzel sapıtırım.
Evet.
Yani inanılmaz sapıtırım. Çok güzel sapıtırım hem de yani. Ve evet, çok evet. Mantıklı sapıtırım ha. Yani gerçekten çok mantıklı ki bugün zaten yani son 50 yıllık 50 yıl mı diyeyim ya da 30 yıl mı diyeyim 40 yıl diyeyim şeylere bakın televizyon programlarındaki proje hocaların konuşmalarına bakın ne kadar güzel sapıtmışlar ne kadar mantıklı sapıtmışlar
bir de bunu
ne kadar mantıklı sapıttırmışlar.
Evet bir de bunları mantıklı olduğu için mantıkla insanlara vermeye çalışıyorlar.
Dolayısıyla yani bunu şunu demek istiyorum biz Kur'an'ı kendi kafamıza göre yorumlarsak gerçekten istikametli doğru bir yorum yapamayız. Doğruyu da bulamayız. Herkes kafasına göre yorumlar yok. Böyle bir dünya yok. Böyle bir din yok. Böyle bir din anlayışı yok. O yüzden birinci kaynak Kur'an'dır. İkinci kaynak da sünnettir, hadislerdir. Hı hı. Ve bu kitabın haricindeki hadis ve sünnetlerle ilgili şüpheye düşmeyelim diye Allah yine bir ayet gönderip o hevasından konuşmaz demiştir.
Evet.
Peygamberi de aslında garanti altına alıyor. Peygambere güven konusunda bir hani o da insan, o da hata yapabilir demeyin. Hı-hı. Çünkü ben onların da peygamberin de hatalarını, hatacık diye geçer, zelle diye geçer. Ayıklıyorum. Bunların da ne olduğunu kitapta çok net sizin gözünüzün içine bakarak hani tabiri caizse sunuyorum. Hı-hı. Bunları referans almayın. Diğer kısımlar benim denetimimden geçmiş tik attığım davranış ve yorumlardır demektir bu.
Evet.
Yani قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki, Allah'ı seviyorsanız, Habibine ittiba ediniz. Ne, bu ayet nasıl anlayacağız şimdi? Ben Habibine nasıl ittiba edeceğim? Çok seviyorum. Ya Resulallah seni çok seviyorum. Aşığım sana. Ama hiç dediklerini yapmıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Evet.
Hiç sözlerine bakmıyorum. Hayır hocam, peygamberi sevmemizin Allah sevgisiyle eşdeğer olduğunu, ona tabi olmamız lazım geldiğini ve peygamberin de tabi olunmasının da yolunun sünnet ve hadisler olduğunu bilmemiz lazım. Öyleyse diyelim ki hangi hadislere bakacağız? Bak bu güzel. Hı hı. Ya en makbul hadisi al. İmam Buhari yetmiyor. Bir bit. Allah bereket versin. İmam Buhari'yi alsan zaten sen şarabın haram olduğunu, hı hı, çoğu sarhoşluk veriyorsa bunun azının da haram olduğunu, dolayısıyla şarabın bir damlasını dahi içemeyeceğini, tüketemeyeceğini, şarapla birlikte bütün müskiratın, sarhoş edicilerin şarap gibi haram olduğunu, hı hı, rakı, bira, kokain, bonzai, eroin hepsinin ve bunun azının da haram olduğunu Hazreti Peygamber söylemiş. Buhari'de geçen, Buhari'ye en yakın yine diğer kütüb-i sitede geçen kaynaklar varken ben kafama göre yani İmam-ı Hayreddin olarak yorum yapmak yakışır mı bize yani? İmam-ı Azam'a ben aşık atacak adam mıyım yani? O yüzden bu arkadaşımızı kendi şahsi yorum yapmaması üzerine mutlaka usul, bir usul, kitap, sünnet değil mi?
Evet.
Ve bunlarla beraber işte icma ve kıyasla
ve
ancak bu ihtisasa göre o zaman herkes kendi doktoru olsun, hiç doktora gitmesin. Herkes kendi arabasını kendi tamir etsin, hiç ustaya gitmesin. Bir bilanı sorma o zaman hiç yani. Din ortaya çıkınca o zaman herkes kendi kafasına
herkes
göre.
Herkes kendi imamı olsun.
Olmaz hocam. Böyle bir dünya yok. Biz doktora gidiyorsak, araba ustasına gidiyorsak, bir kırıkçıya bile gidiyorsak din konusunda da ihtisas, mütehassıs kişilere gitmek zorundayız. Birinci gideceğimiz kapı kitaptır. İkinci gideceğimiz yer peygamberdir. Ondan sonra da güncel meseleleri alabileceğimiz icma ve kıyas konusunda mütehassıs müçtehitlerdir, hocalardır.
Evet. Evet, yani bu yorumu niye özellikle aldım? Şimdi bu sizin söylediklerinizi normal hayatında uygulayan insanlara kalkıp da muhatap olduğu bazı insanlar tarafından bu şeyler gelebiliyor, bu eleştiriler gelebiliyor hayatlarında. Öyle her şeyde haram demeyin. Bak Kur'an'da bunlar yazmıyor, şunlar yazmıyor gibi. Bu minvalde direkt birinci ağızdan da bunun cevabını almış olsunlar ki.
Bir de biz her şeyi anlamak zorunda mıyız? Yani imtihan evet. Sırrı ne hocam? İmtihan sırrı. İmtihan ve İslam ve Müslümanlık kelimeleri. İmtihan sırrı anladığını anla. Anlayamadığına teslim ol.
Bence oraya kadar bile gitmiyoruz hocam. Biz burada birçok şeyi anlamlandıracağımız şekilde mesele açıklanmış görüyoruz.
Yok yok, bak mesela bir örnek vereyim mi? Mesela şaraba necis diyor din. Hı hı. Din necis diyor. Ya şarabın necis olması nasıl anlayacağız?
Niye necis?
Necis pis demek. Evet. Şarap pis mi abi? Alkol. Alkol nasıl pis olabiliyor? Alkol halbuki antibakteriyel, antiviral, antiseptik, temizleyici.
Bakterileri temizliyor.
Şimdi temizleyici olan bir şey nasıl pis olabilir? Ne bileyim abi? Ya ne bileyim ben ya? Ben 2 gram aklımla sonsuz gram bir aklı, iradeyi, Rabbimi tam kavrayabilecek kabiliyette olabilir miyim ben ya? Matematik bile diyor ki sonsuzluğun yanında 1 de sıfırdır, 1000 de sıfırdır, milyon da sıfırdır. Sonsuzluğun yanında rakamın büyüklüğünün hiçbir ehemmiyeti yoktur. Dolayısıyla yani imtihanın sırrı nedir? Bak çok önemli bir şey. Hı-hı. Akla takrib edecek, akla takrib edecek ama ihtiyarı elden almayacak. Beni inanmak zorunda bırakmayacak. O zaman Cenab-ı Hak kendini göstersin, herkes inanmak zorunda kalsın. Oh ne güzel, imtihan olmazdı ki.
Evet.
Akla takrib edecek.
Bütün perdeler kalksın.
Akla yaklaştıracak.
Yani.
Ama her şeyi de çözemeyeceğiz. Bazı şeyler flu kalacak. Oradan dolayı zaten anladığını anla, anlayamadığında teslim ol diye İslam kelimesi konulmuş dine.
Evet.
Teslim ol demektir. Evet. Teslim oldun mu adın Müslüman oluyor. Teslim olan oluyor.
Yani bunlar... Neden? Bu çok mu özel bir durum? Hani tam anlayamadığında iman etmek ve teslim olmak.
Ama
ben
zaten
anlayamadım ama güveniyorum.
Ama zaten anlayabilsen, tam anlayabilsen Cenab-ı Hak bu kabiliyeti veremez miydi? Verebilirdi bize. Tam anlayabilseydik flu bırakma, o zaman imtihan olmazdı ki. İmtihan olmazdı. Bak ben sizi bir defa imtihan için yarattım diyor. İmtihanın raconu nedir? Şimdi Hayrettin İşbirliği'yle huzura doğru programına doğru gidiyoruz ama farklı bir konuya. Yani demem o ki. Yani bu işin temeli hocam bak biz bunu anlayamadan İslam'ın hiçbir yerini anlayamayız. Ben evet. İslam ve Müslümanlık kavramlarını teslim olmanın ne demek olduğunu, imtihanın ne olduğunu bilemezsem hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Konuşamayız, evet, anlayamayız. Evet. Ben kısıtlı fehmimle, dar aklımla sonsuzluğu kavramaya çalışıyorum. Kavrayamazsın kardeşim. Sen bir okyanusun dibinde almışın eline bir bardak, okyanusu komple bardağına sokmaya çalışıyorsun. Mantıksız kardeşim. Evet. Senin kabın, ha benim kabım bu kadar ya. Bir başka insan gelir, deha seviyesinde adamın şeyi vardır. Yani nasıl diyeyim? Tankeri vardır. Ama yine okyanus yapmaz.
Tabii.
Peygamber gelsin. Bak bir numaralı şahsı soruyorum ya. Hı hı. Peygamber de yine bir Allah değildir.
Yani onun 100 da kabı sınırlıdır. Tankerin yine de
istediğin kadar şey oraya sayı koy. O yüzden evet. Der ki matematik sonsuzluğun yanında hepsi sıfır hükmündedir.
Evet.
Bak matematik bunu diyor. O yüzden Hallacı Mansur şunu dedi bak. La mevcuda illa hu. Senden başka hiçbir şey yok. Aslında bütün varlıklar sonsuzluğun yanında ihmal edilebilir ya. Matematikte hı-hı. sıfır ya. Hı-hı. Yok gibi bir şey dedi ya. Bak çok enteresan bir sır. Yanlış anladılar mübareği. Evet, öldürdüler. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bizim buradaki paradoksumuz şu. Kısıtlı, sınırlı, dar aklımızla sonsuz bir iradeyi kavramaya çalışıyoruz. Kavrayamazsın kardeşim. Bu terazi o sikleti çekmez.
Evet.
O yüzden şunu bileceğiz. Ben Müslümansak, inanmıyorsak konuşmaya gerek yok. Ben kısıtlı bir kabiliyete sahibim. İlkokul seviyesinde bir insanım. Bir profesörün anlattığı bir trigonometriyi hepsini çözer anlayamam. Anlayamam. O yüzden Hazreti Peygamber diyor ki cennet ehlinin en büyük zevklerinden bir tanesi dünyada anlayamadığı Rabbisini anlamak, tanımak, keşfetmek, zevk etmek olacaktır diyor. Ve Rabbimiz sonsuz ya. Bu sonsuzluğu tanımak bitmeyeceği için zaten cennet sonsuzdur. Biz Rabbimizin her halini, her isim ve sıfatlarını keşfede keşfede vay anasına diye diye günümüz geçecek inşallah.
İnşallah.
Yani dolayısıyla bizim tekrar ediyorum paradoksumuz kısıtlı aklımızla sonsuzluğu kavramaya çalışmak. Bu zaten bir paradokstur. Bu mantıksızdır. Biz aklımız, fehmimiz, idrakimiz kadar anlarız.
Eyvallah hocam.
Üstüne teslim olmak zorundayız.
Yani o flu bırakılan yerler dediniz ya aklıma şöyle bir örnekleme geldi ve çok çok böyle oturdu bu. Birisi bana Hayrettin İşbilir içki içiyor diye söylediğinde ben bunu hiç görmeden Hayrettin İşbilir içki içmez dediğimde ama Musa bütün detaylara hakim olup işte Hayrettin İşbilir'in o içkiyi içmedi. İşte odasına içki konulmuş. Ben içki konulduğu için millet bir şayia üretmiş içki içiyor diye. Ben daha bu şayia üretildiğinde bunun detayları delillendirilmeden ben içmez demişim. Ama Musa demiş ki evet ben delillere baktım. İçeride hakikaten hiç ağzı açılmamış içki şişesi var. Dolayısıyla içmemiş. Dediğindeki inancı aynı inanç ve aynı bağlılık derecesi olmuyor.
Olmaz tabii ki.
O yüzden senin nezdinde nasıl ben daha hiçbir şeyi ortaya tabii çıkmamışken ki. Hayır kesinlikle içmez deyip böyle bir şey sunabiliyorsam o zaman bazı flu kalan yerlere evet bu imanla
elbette
tamamlamak gerekiyor.
Elbette ki hocam Hazreti Ebu Bekir'in niye sıddıkiyet makamına çıktı?
Evet.
Ya zaten onun farkı oydu. Ben önce anlayacağım, göreceğim, konuşacağım sonra teyit edeceğim demedi. O yaptıysa doğrudur dedi. O söylese doğrudur dedi.
Evet.
Yani bizim zaten elde etmek istediğimiz iman seviyesi bu. Hazreti Ali'nin kendi sözü. Perde-i gayb açılsa, Rabbimi görsem imanım kemale ermez diyor.
Değil mi? Hiç değişiklik olmaz.
Olmaz diyor.
Nasıl
olmaz
bir şey
diyor.
Ya?
İşte buna ulema şey demiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin demişler. Ama şimdi hakkal yakinle biz olmadı biliyoruz. Allah'la görüşmedik. Demişler ki hakkal yakin derecesinde bir ilmel yakin. Hakkal aslında yakin ilmel yakin. İlimle sen bunu biliyorsun. Ama bu öyle bir seviyeye çıkmış ki bu ilim. İlim diyelim yani işte tamam mı? Artık görür gibi. Artık hakkal yakın hisseder gibi. Bir seviyede.
Hakkal yakın derecesinde ilmel yakın.
Yani o yüzden yani ben ne bileyim ya Hazreti Adem elma ne bileyim ben niye elma olduğunu haram olduğunu. Nereden bilebilirim ya? Ben ne bileyim. Benim de Cenab-ı Hakk'a soracağım sorular var. Merak ettiğim bir sürü soru var ya.
Niye,
Hazreti Musa
niye
ya.
Niye armut değil de
niye elma
yaram?
Ya da buğday kabak ya da bir ağaç. Ya da niye işte bir gıda mesela. Hikmetleri var. Keşfedebiliriz.
Hı hı.
Hazreti Musa'ya iç yağlar haram kılınmış. Kuyruk yağı. Biz yiyoruz. Ha niye? Hazreti Musa trigliserit mi oldu? Ne oldu? Kolesterol seviyesi mi yükseldi? Yani? Niye haram oldu yani? Abi ne bileyim ben ya. Ben her şeyi bulabilecek kabiliyette bir yaratılmadım ya. Ben dünyada anlayabildiğimi anlayayım. Teslim aynen olayım. Yani. Zaten Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber ne diyor? Sen bildiklerini yaşa. Bilmediklerini sana öğretilir diyor. Bak ne kadar güzel yani. Sana aslında çok güzel bir şey söylüyor. Ya bilmeye çalışma çok fazla. Bilmek yüktür. Hatırlarsanız ben hedef alim olmak değildir, amil olmaktır. Özür evet. dilerim. Alim olduğumuzda, bildiğimizde makamımız eşeklik makamıdır. Bu eşeklikten kurtulmak için yaşamamız lazım. Ayetteki o merkep ifadesini delil getirerek hatta yaşamaklık bile yetmez. Şeytan Müslümandı. Şeytan iblis mümindi. Allah'a imanla ve amelden gol yemedi. Nereden gol yedi? Enaniyetten, teslimiyetten gol yedi. İhlastan gol yedi, samimiyetten gol yedi. Aslında vel muhlisune ala hatarin azim derken Hazreti Peygamber aleyhisselam ihlaslı olanlar bile tehlike altında diyor. Evet. Hedef amil olmak bile değil. Hedef muhlis olmaktır. Samimi olmaktır. Livecillah çalışmaktır.
Yani hocam, ikinci yoruma geçiyorum.
Şimdi bizi şeye bağlamayalım. Nihat Hatipoğlu'na bağlayıp da hani başka bir sohbete dönüşmeyelim. Evet. Konumuza geçelim.
İkinci yoruma. Ramazan'da bu tarz bir program yapalım ama.
Titrim yetmez. Yani konuşurum da gıda mühendisi ne konuşuyor derler sonra yani.
Olsun, biz konuşalım hocam. Yani.
Konuşuruz.
Ramazan'da biraz yani. Bu tarzda yani. Konuşalım. Yani Ramazan'da ihtiyaç da olur.
Estağfurullah.
Tıdaf tıdaf diye daha önce de okumuştum bu izleyicimizin yorumunu. İkinci kez yazıyorum demiş. Kanserojen madde akrilamit hakkında Hayrettin Hiçbir'in detaylı bilgi vermesini istiyorum. Unlu mamullerin üst kısmı kahverengileşiyor ve akrilamit oluşuyor. O zaman bütün fırın ürünlerini yemeyeceğiz mi? Tereyağlı olması sonucu değiştirir mi?
Sonucu değiştirmez. Hmm. Yani evet, akrilamit yani bugün kaçınılmaz. Yani kaçınılmazdan kastım. Yani karbonhidratlar hususen. Hı-hı. Karbonhidratlar, nişasta yani karbonhidrat diye geçer. Bunların yüksek ısı işlemle artık kızarıyor, esmerleşiyor olması akrilamit oluşuyor manasına geliyor. O yüzden ne yapacağız?
Ya bunu, bütün ekmeklerde bu oluşuyor diye bilir miyiz?
Bütün kızarmış, bütün kızartmalarda. Hmm. Bütün kızartmalarda akrilamit, şekerse HMF, hidroksimetil furfural. Bunlar kanserojen ürünlerdir. Evet yani kanserojen bileşikler oluşuyor yani oluşmuyor değil yani var yani. O yüzden yani hani ne kadar çok kızarıyorsa işte mesela kahve mi içeceksin? Çifte kavrulmuş yapma ya. Orta kavrulmuş yap. O da yani yanıyor yani şimdi. Kahve çok sağlıklı hani ama tamam da bir fincan. Çok abartma. Üç fincan olmaz yani tamam mı?
Bir dakika abi şimdi şeyde de tahinde de aynı durum geçerli. Evet. Tahinde de çifte kavrulmuş tahin.
Evet evet yok yok.
Ama yani. Lezzetli oluyor.
Ya tamam da yani biz dilimizi...
lezzetle alakalı bir şey var mıdır acaba?
Yani şöyle evet biraz böyle kavurunca, kızarınca lezzet bileşenleri evet çıkıyor, ortaya çıkıyor.
Ortaya çıkıyor değil mi?
Bence bu da bir imtihan.
Oo.
Bence bu da bir imtihan. Hiçbir lezzet, hiçbir konfor bedelsiz değildir hocam. Sen lezzet patlaması yaşıyorsan bence bu imtihan ya. Ya biz dilimiz hani şu hep deriz ya hani dil ve beden. Yani dil var ya çok şımarmaya müsait. Bak hedonizm.
Çok güzel bir noktaya gittik hocam ya.
Hedonizm buradan çıkıyor bak hocam. Bir insan ya düşünebiliyor musun ya adam İstanbul'dan kalkıyor Eskişehir'e çiğ börek yemeye gidiyor.
Evet.
Abi sapık mısın ya? Hani özür diliyorum ya çok özür diliyorum yani tamam mı? Bir çiğ börek için gidilir mi abi buraya ya? Evet, hatta böyle, daha üst seviye.
Böyle arkadaşlarım vardı ya. Antep'e yemek yiyip evet, bir gün sonra gelmesin.
Zenginler daha zenginler diyorum. İşte ben diyor Fransa'da bilmem ne lokantası var
öyle
diyor.
Arkadaşım
işte
olmadı.
Ya abi özür diliyorum. Bak hakikaten bu hedonizmdir. Evet. Artık bu seni dilin seni esir almış. Bağımlılıktır bu ya. Çok net bağımlılıktır. Müslümanın bağımlılığı yoktur kardeşim. Müslüman bağımlı olamaz. Müslüman tiryaki olamaz.
Çay bile olsun.
Ya ne olursa olsun. Hazreti Peygamber zamanında 3 tane sahabi vardı. Ben hep namaz kılacağım. Hep işte evlenmeyeceğim. Hazreti Peygamber ne yaptı? Namaz. Ben size güzel örnek olamadım mı dedi yani.
Namaz bile olsa.
Ben namaz da kılıyorum, kılmadım da oluyor. Ben hep bütün ömrüm namaza geçmiyor. Evleniyorum, evlenmiyorum da oluyor. Yani dolayısıyla hep oruç tutmadım da oluyor. Tuttuğum zaman da oluyor. Olmadığım tutmadığım zaman da oluyor.
Evet.
Demem o ki yani hiçbir şeyin kafa tasçılığı, ırkçılığı, fanatizm İslamiyet'te lanetlenmiştir. Irkçılık, Siyonizm gibidir. Yani kafa tasçılığı olmak gibidir. Dolayısıyla haddi vasat. Haddi vasat her zaman Hazreti Peygamber'in de İslam büyüklerinde tavsiyesidir. Hiçbir zaman aşırılık olmaması lazımdır. İşte ben şunu çok seviyorum, buna bağımlıyım. Ya yapmamak lazım böyle şeyler. Hatta ben çay konusunda bile kendimi böyle bak motive ettim biliyor musun? Evet. Dedim ki bir Müslümanın bağımlılığı olamaz, tiryakiliği olamaz. Çay tiryakiliğimi başım ağrısından. Ben çay içmedim başım ağrıyordu. Bu beni yıllar sonra motive etti. Müslümanın tiryakiliği olmamalıdır. Baş ağrısı falan ne dedim? Bu yakışan bir şey değil diyerek çayı bile kontrol altına alarak tüketmeye başladım ve epeydir elhamdülillah bunu yapıyorum. Yani dolayısıyla fanatizm...
Akrilamit ne çıkartır?
Lezzet bileşenleri.
Kanserojen.
Kanserojendir. Hmm. Kanserojendir.
Orası net yani.
Net. Akrilamit kanserojendir. Hmm. Hiçbir ihtilaf yok. Şekerin şeyiyle yine HMF çıkan kanserojendir. Hmm. Dolayısıyla çok kavurmak. Ben önce bir kızartayım, esmerleştireyim, kavurayım demek. İşte o pirinç pilavını yaparken şehriyeleri kavurmak. Hı-hı. Gerek yok böyle şeylere. Hiç gerek yok. Ama hı-hı, lezzetli. İşte kuru yemiş, kavrulmuş ama lezzetli. Ya bu lezzet konusunu kontrol altına almadığımız sürece bedenimiz yangın yeri olmaktan kurtulamaz. Yani dilimiz bizi esir alıyor. 10 santimi tatmin etmek, doyurmak için hedonizm peşinde koşuyoruz. dilimiz bizi rüşvetlerle, rüşvetlerle şımartmışız. Hı hı. Esir almış, içerisi yangın yeri. Karaciğer bize küfür ediyor. Bağırsak bize sövüyor. Mide bize mesaj gönderiyor. Yani pankreatik hastalıklar, kardiyak hastalıklar, damar tıkanıklıkları. Sebepleri ne hocam bunların? Tüketim alışkanlıkları. Yapacağımız şey ne?
Kuru yemişlere bir programda girelim de ben böyle bir liste girelim. Çıkartayım bütün kuru yemişleri.
Girelim. Hepsine tek yani tek girelim. Bir yerden başlayarak, bak hepsine girmek çok doğru değil. Bir yerden başlayarak yani sağlıklı mı lezzetli mi tercihi yapa yapa sağlıklı olanı hep tercih ede ede bir yerden başlayarak ama. 10 taneden başlama zor yani. Bir yerden başla ve devam et diyorum ben. Her zaman böyle
kuru
söylüyorum.
Kuru yemiş benim şeyim hocam biliyorsunuz. Benim kendi şahsi olarak imtihanım yani. Ben kuru yemiş sevdiğim için.
Ya ben de çok severim. Eskiden mesela ben bu konuya çok vakıf olmadığım zamanlarda ben çok tüketirdim. Ve öğrendikçe artık çiğ kuru yemişin. Şimdi hakikaten kavrulmuş kuru yemişten lezzet alamıyorum yani. Damak da değişiyor biliyor musun?
Evet ya o noktaya gidebilmek lazım. Ben bak, bilimsel çalışma söyleyeyim mi? Kavrulmuşu yediğimde kavrulmuş daha hoşuma gidiyor.
Tamam bak bilimsel çalışma. Sen bir şey yediğinde flora, bağırsak florası buna göre şekilleniyor. Ve canını çektiren yer beyin zannediyoruz ya değil. Aslında canını çektiren hormon endorfin hormonudur. Sana mutluluk verir yediğinde. Endorfin hormonunun salgılandığı yer bağırsaktır.
İkinci beynimizi.
Bağırsaktır. Dolayısıyla canını çektiren yer bağırsaktır. Ama diyor ki bilim eğer diyor bir şeyi 20 gün boyunca ısrarla değiştirirsen mesela sen kavrulmuş kuru yemiş değil de çiğ yemeye başlarsan ne olur? Artık kavrulmuştan oluşan flora değişir. Çiğden oluşan flora gelişir. Artık çiğ canı çekmeye başlar. Bizim paradoksumuz şu. Ben bunu bırakmak çok zor. Ömür boyu canım çekecek zannediyorum. Hayır hocam 20 gün sonra iş değişecek. Artık ötekini canı çekecek.
Yapmaya çalışalım o zaman.
Evet.
Hakan Süleyman Afacan söylemiş. Hocam iyi yayınlar. Bağırsakta aşırı bakteri üremesi, SIBO rahatsızlığım var. Doktorlar antibiyotik öneriyor fakat antibiyotik bütün sistemi felç ediyor. Bu bakterileri yok edecek helal gıda, bileşen ve benzeri bir şeyler var mıdır? Acaba bakteriler hakkında bilgilisiniz ya vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim demiş. Acaba diğerinde birleşmiş. Yani SIBO rahatsızlığı hakkında bilginiz var mı hocam?
Detaylı bilgim yok ama çok çok net şu belli. Bağırsak florası bozulmuş arkadaşın. Bağırsak florasını bozan bugün çok etken var. Çok etken var. Ya bu arkadaşın tüketim alışkanlıklarına bakıp katkılı ve koruyuculu tüketimi kesip çünkü florayı öldürüyor.
Sonra yeniden diriliyor mu?
Benzoatlar, nitritler dirilebilir. Ne yapacağız? Bağırsak için faydalı flora ekimi yapacağız. Neyle? Evde yaptıkları kefirlerle işte bağırsak florasını destekleyici, faydalı bakterilerin oluşumunu etkileyici, destekleyici işte limon tuzu ve sirkeyle değil de doğal tuzla yapılan turşular mesela. Sirkeyle yapılan turşu probiyotik olmaz. İşte limon sıkarsan probiyotik olmaz.
Sirkeyle yapılan
olmaz, turşu. Probiyotik olmaz. O asit bakterileri öldürür. Probiyotik olması için bir turşunun tuzla yapacaksın sadece. Başka bir şeyle
sadece
değil.
Sadece tuzla.
Sadece tuzla. Limon ve sirke kullanmayacaksın. Çünkü limon da öldürür. Sirke de öldürür. Probiyotik özelliğin olmasını istiyorsan
o asit girmeyecek içeri.
Girmeyecek. Asit yani bakteriyle öldürmeyeceksin. Öldürürsün bakterileri. Probiyotik demek bakteri demek. Öldüreceksin yani bunu.
Evet.
O yüzden böyle doğal probiyotik turşular
çok ekşi olur ama.
Ekşi olmaz. Yok. Çok da lezzetli olur. Ben yedim yani biliyorum yani. Çok da güzel olur. Böyle probiyotikler, kefir gibi, böyle güzel probiyotik turşular gibi bağırsağı destekleyici şeyler. Bir de tüketim alışkanlıklarında onun sindiremediği bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum. O sindiremediği şeyleri de çözerek, çiğnemeyi çözerek.
Mizacına uygun.
Mizacına uygun. Çiğneme. Çiğnemezsen yine bağırsak florasını öldürürsün. En az 20 defa basacaksın abi bir lokmaya. Bak çok önemli. Bir lokmaya 20'den fazla mümkünse, 40'a kadar mümkün daha iyi. 20'den aşağı basmayacaksın. 30 defa, 40 defa
sofrada
basarak.
Sofrada 10 dakikada kalkıyorsan 30 dakikada kalkacaksın.
Hocam midemizin dişi yok. Midemiz şöyle yapıyor. Evet. Bunu nasıl yapsın? Ekmeğe gönderiyor. Bu nasıl eritsin bunu yani? Eritemiyor. Eritemeyince, parçalayamayınca bağırsağı parçalanamamış olarak geçiyor. Bu sefer bağırsakta emilemeyince o saatlerce çürüye gidiyor. Bağırsak florası ölüyor. Çiğnemeden yemek beladır yani. En az 20, 30, 40 defa basarak her lokmaya. O yüzden zaten bizim çok hatamız var. Biz bunları düzeltmediğimiz sürece.
Ama diğer bakteriler varsa, onu rahatsız eden bakteriler varsa onun için antibiyotik verilmesi.
Ya ben antibiyotik yani çok üst seviye değilse hocam. Antibiyotik çok kötü yani. Sen bir tane antibiyotik içtiğinde bağırsak florası 6 ay kendini toparlayamıyor. 6 ay minimum yani. Ha, yine antibiyotik mi lazım? Kekik yağı gibi.
Ama bak, üst seviyede bir problemi varsa
tamam, artık kekik yağı içsin.
Öyle mi?
Kekik yağı çok doğal. Hmm. Çok doğal ve faydalı taraflarına zarar vermeyen mükemmel bir antibiyotiktir. Yani böyle doğal hani antibiyotikler işte soğan kürü gibi.
Soğan kürü evet.
İşte kekik yağı gibi doğal şeylerle çözmeye çalışsın derim şahsen. Biz de öyle yapıyoruz zaten yani.
Hakan Bey'e Allah şifalar ihsan edesin.
Amin.
Şu Özkan Çakar'ın şu sorusu bana çok ilginç geldi. Hiç aklıma gelmemişti. Kur'an-ı Kerim üretilen matbaalarda kullanılan mürekkeplerde alkol katkısı kullanılıyor mu acaba demiş.
Yani şöyle biz bunu bir hoca efendiye sorduk. Hı hı. Ne olacak? Harflerin başı mı dönecekmiş? diye bir güzel bir yorum yaparak konuyu kapattı. Ha. O yüzden evet alkolsüz bir ihtimal varsa bunu teşvik etmemek için evet güzel bir çözüm, güzel bir yöntem alkol ticaretine, alkol sektörünü desteklememek adına bu güzel. Ama varsa da hiçbir sorun yok yani.
Çok detay bir soru değil mi bu?
Detay bir soru. Ama daha tehlikelisini söyleyeyim mi?
Ne?
Daha kötü bir şey söyleyeyim. O matbaalarda kullanılan tutkallar daha tehlikeli. Kemik tutkalları var. Eğer ithal bir kemik tutkalı kullanıyorsan %80-90 domuz kemiğidir. Domuz kemiği çoktur. Vardır içerisinde yani. Komple domuz kemiği değil. Çünkü tutkal, hayvansal tutkal, kemik tutkalı çok kaliteli tutkaldır. Hmm. Düşünsene Kur'an-ı Kerim'i aldığında arka taraflarında domuzcukların olduğu bir Kur'an-ı Kerim okumak istemezsin yani. O yüzden evet ben söylüyorum. Kur'an-ı Kerim gibi dini kitaplar, hususen dini kitaplar bunlardan arındırılmalı. Kullanılan tutkalların hayvansal olmadığı teyit edilip öyle alınmalı. Bunu da bu vesileyle söylemiş olalım.
Tutkalların hayvansal olmadığı teyit edilmeli.
Evet.
Ben hiç o detayları düşünmezdim yani.
Kemik tutkalı çok yaygındır ve kalitelidir.
Emel İpek, bir de ben şu buğdaylardaki olağan dışı gluten oranına da değineceklerini sanmıştım. Ama yanılmışım, hani o ekmekle alakalı programın altından aldım bu yorumu büyük ihtimalle.
Ha, evet.
Bir de ben şu buğdaylardaki olağan dışı gluten oranına da değineceklerini sanmıştım ama yanılmışım. Bu zamanında DNA'sı ile oynanan cüce buğdaylarına da keşke değinilseydi iyi olurdu. Demiş, aynen beyaz unlara sistein koyuyorlar mı hep merak ediyorum. Yani domuz kılından vesaire yapılan katkılar diye de ikinci bir yorumu vardı.
Ekmek yani kabaran unlara sistein giremez. Çünkü sistein girerse kabarmasını engeller. Ama kabarmayan ekmek varsa gözenekli yapıda, süngerimsi yapıda girebilir. Özel ekmekler olabilir, girebilir ama kabaracak ekmeklere girmez. Birinci sorusuna gelince hemen değinelim. O programda değinmemişsek. Bunlar GDO'lu buğdaylar değil. En azından bizim bildiğimiz, bakabildiğimiz yerlerde buna dair bir delil yok yani. Genetik modifikasyonla ilgili analizler, şunlar bunlar yok yani. Ama hibrittir. Hibrittir. Yani bu gluten nişasta oranları, nişasta diyeyim ben totalde, nişasta oranlarının artması için seleksiyon, doğal seleksiyonla, melezlemeyle ortaya konulmuş hibrit buğdaylardır.
Hibrit GDO değil midir diye akıllı
hibrit GDO değildir. Hibritte genetik modifikasyon yoktur.
Bu konu GDO ile alakalı bir bölümümüzde işlenmiş.
İşlenmişti. Evet. Oraya müracaat etsinler. Detayları konuşmuşuzdur. Hibrite biz müsaade ediyoruz. Hibritin zararlarına dair hani zatında zararlılık konusunda konuştuk bazı programlarda. Oraya da baksınlar. Gluten ya da nişasta zati zararlı bir ürün değildir. İzafi zararlı olabilir. Ne demek bu? Miktara bağlıdır.
Evet.
Yani eğer biz glutene zatında zararlı dersek atalık buğdayda da gluten var.
Evet.
Siyezde de gluten var. Kara kılçıkta da var. Buğday, atalık buğdaylarda. O yüzden gluten doğal bir proteindir. Doğaldır. Sentetik bir yapı değildir. Buna zararlıdır diyemeyiz. Ama fazlası zararlı mıdır? Elbette ki fazlası zararlıdır. Bir de mizaca göre bakmak lazım. Mesela bugün kadim beslenme usullerinde baktığımızda İbn Sina'nın El Kanunu Fittıp'ta da geçer. Mizaçlara göre işte Demevi, Safravi, Sövdavi, Balgami gibi mizaçlardan bahsetmiştir. Bunlara göre beslenme usulleri, sıcak, soğuk gıdalar var. Orada da var. Ekmeğin zararlı olabildiklerini düşündükleri mizaç tipleri var. Kan grupları var. Belki de biz kendimize göre zararlı görüyoruz. Yani yani benim mizacıma belki zarar veriyor ekmek.
Evet, evet.
Bir de bunu tespit etmek lazım. O yüzden hani ekmek gluteni zararlıdır demek doğru değil. Bunun miktarıyla alakalıdır. Ben ne yapıyorum? Ben de atalık buğdaylar tüketmeye çalışıyorum. Siyez tüketmeye çalışıyorum. Çavdar tüketmeye çalışıyorum. Ben de böyle yapıyorum zaten. Mümkün olduğu kadar modern buğdaydan yapılan ekmekleri tüketmemeye çalışıyorum. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Bir yorum daha okuyalım. Çok kısa bir şekilde, bilginiz var mı bilmiyorum. Bugün Hüseyin Kağan Büyüközer hocanın Helalen Tayyiben kitabında altınların cilalanırken yurt dışından gelen cila sabunlarının kullanıldığını ve içinde domuz yağı olabileceğini okudum. Bu bizim ibadetlerimizi etkiler mi? Demiş. Ne yapmamız gerekiyor demiş. Muhtemelen altınla uğraşan bir izleyicimiz.
Ya ben bunu biraz araştırdım ama altın kuyum işiyle tadilat, tamirat işleri yapanlarla çok kısa bir temasım oldu. Detay bakamadım.
Evet.
Fakat bunu duydum. Pomaslama işlemi diyorlar.
Ben gördüm. Benim abim kuyumcu olduğu için o kalın kalın sabunları, cila sabunlarını gördüm.
Eskiden domuz yağı kullanılıyor olabilir. Ama şu an güncel pomaslama işleminde kullandıkları güncel bir ham maddede bu var mıdır bilmiyorum. Yani çok detay vakıf değilim konuya. Fakat bu konuyu araştırıp neticeyi eğer bulabilecek bir duruma gelirsem bununla ilgili de bir sohbet yaparız. Olur. Fakat yine garantiye alsınlar. Hadi yine garantiye alsınlar. Böyle bir ihtimale binaen ne yapabiliriz? Hani domuz yağı direkt değse ne yaparız? Mesela en üst seviyeden domuz yağı direkt değdi ne yaparız? Fıkıhta domuz necis ya da neces diye geçer. Neces daha ağır bir pistir. Şartlamayla temizlenmesi gerektiği söylenmiştir. Nedir hocam? İki defa su, bir defa toprakla temizlenmelidir denir. Eğer bu yapıldığı takdirde en azından böyle bir toprağa, bir suyla, biraz toprakla temizleyip en azından garanti olsun diye böyle bir şey yapılabilir yani.
Toprakla temizlemekten kastımız toprağı elimizi sürmek mi?
Evet. Toprakla böyle bir ovalamak, öfelemek, işte şartlamak diye geçiyor fıkıhta. İki su bir toprakla yıkandığı takdirde en azından kafamız rahat eder diyelim yani.
Anladım. Tamam hocam. Allah razı olsun. Peki. Efendim yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Yorumlar çünkü aynı zamanda daha fazla kişiye ulaşmamıza da vesile oluyor. Bu programların bir tanesinde bir ürün üzerine yoğunlaşıp diğer ikinci programda tekrar yine yorum üzerine yoğunlaşacağımız şekilde devamını inşallah nasip ederse Allah devam edeceğiz programları. Ama sizlerden isteğimiz bu yorumlarla bize destek olmanız. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.